edebiyat dünyamızdan.
Yağmur Kaçağı, Atilla İlhan. Elimden tut, yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Eğer şairsen, beni tanırsan, yağmurdan korktuğumu bilirsen, gözlerim aklına gelirse, elimden tut, yoksa düşeceğim. Yağmur beni götürecek, yoksa bil. Geceleri bir çarpıntı duyarsan, telaş telaş yağmurdan kaçıyorum. Saray burnundan geçiyorum. Akşamsa, eylülse ıslanmışsam, beni görsen belki anlayamazsın. İçlenir, gizli gizli ağlarsın. Eğer ben yalnızsam, yanılmışsam, elimden tut, yoksa düşeceğim. Yağmur beni götürecek, yoksa beni.
Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Gülşah Rahmanoviç ve mikrofondaysa ben İpek Önder. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatına damga vuran şahsiyetlerden biri olan, en bilinen yönü şairliği olsa da 80 yıllık ömrüne birçok sıfatı sığdırmayı başaran Atilla İlhan'ı konuşacağız efendim. Önce Atilla İlhan'ın hayat hikayesinden yola çıkalım dilerseniz. Ardından da şair kimliğini, edebi yönünü ele alalım istiyoruz.
Evet, anahtarıyla Atilla İlhan'ın hayatı için şöyle diyebiliriz. İzmirli, 1925 doğumlu. 2005 yılında da İstanbul'da vefat ediyor. İlk öğrenimi İzmir. Yani ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlıyor. Liseyi İstanbul'da tamamlıyor. Galiba bir okuldan atılma hadisesi var. Başka okul olmadığı için de İstanbul'da tamamlıyor. Eskiden hatta 1950-60'lı yıllara kadar bir şehir düşünelim, bir tane lise var, iki tane lise yok. Siz diyelim ki İzmir'deki liseden atılınca İzmir'deki ikinci bir liseye gidemiyorsunuz. Başka bir şehre gidiyorsunuz. Hatta sonradan il olan illerde de lise yok belli bir tarihe kadar. Yani komşu ile daha önceden, yani Osmanlı döneminde de il olan illere gidip yatılı olarak okuyorsunuz orada. Atilla İlhan liseden sonra hukuk fakültesine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırıyor. Fakat tamamlamıyor. Fransa yurt dışı gidiş gelişleri var. Orada işte bilgisini, görgüsünü artırmak için yurt dışına çıkıyor. Hayatını gazetecilikle kazanıyor diyebiliriz. Bazı edebiyat dergileri çıkarıyor, gazetelerde yazıyor. Bu romanları, hatta senaryoları daha sonradan televizyonda filme çekiliyor, dizi oluyor. Bir de siz de rastlamışsınızdır. Son zamanlarında TRT'de program yapıyordu. Haftada bir edebiyat dünyasından formatında olmasa da, yani yarım saatlik Atilla İlhan'ı çeşitli kültür, sanat, edebiyat olaylarına ilişkin düşüncelerini izlediğimiz bir program yapıyordu. Hayatı ana hatlarıyla böyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz belki. Mesela üniversite öğrenimi yok. Hukuk fakültesini yarıda bırakmış. O zaman biz lise mezunu mu diyeceğiz Atilla İlhan'a? Fakat Atilla İlhan'ın kuşağına kadar Atilla İlhan'ın öncesinde de bir kuşak sonrasında da öyle şahsiyetler var ki mesela yüksek öğrenimi yapmamış veya tamamlamamış ama tırnak içinde ciddi ciddi entelektüel, diyelim ki sanatın herhangi bir dalında üst seviyelere oynamış, belki bir numara diyemeyiz ama çok kaliteli işler çıkarmış kişiler var. Mesela Atilla İlhan da bunlardan birisi. Hem şiirleriyle hem çok çeşitli edebiyat faaliyetleriyle kendinden her zaman söz ettirmiş. Etrafına belirli bir anlayış ta gençler toplamış ve Türk şiirinde söz sahibi olmuş bir sanatçı.
Evet, bulunduğu çağ içerisinde dediniz yetişmiş insanlar vardı. Birinci yeniyle ikinci yeniyi mi düşünmemiz lazım acaba?
Yani ben
bu noktada
daha ziyade şöyle bir şey düşünmüştüm. Mesela kendinden sonraki kuşak, diyelim ki Cahit Sıtkı Tarancı, o da yüksek öğrenimini tamamlamıyor. Ama Türk şiirinin en önemli şairlerinden birisi. Mesela Ahmet Muhit Dranas, o da yüksek öğrenimi, hatta iki tane hem hukuk hem felsefe bırakıyor. Veya ikinci yeninin en önemli şairlerinden birisi, merkez şairlerinden birisi Edip Cansever, ben şair olacağım, gözüm edebiyatta diyerek yüksek öğrenime hiç iltifat etmiyor. Böyle şahsiyetler mesela 60'lardan sonra falan azaldı. Artık çıkmıyor.
Evet. Aslında Garip Hareketi'ne ilk karşı çıkanlardan birisi de Atilla İlhan. Hem birinci yeniyi hem de ikinci yeniyi en sert eleştiren şahsiyetlerden de birisi. Evet. Siz nasıl yorumlarsınız?
Atilla İlhan'a mesela şiirini, şiire ilişkin teorik yazılarını, eleştiri yazılarını önümüze koyduğumuzda belki de en doğru tanımlamayı Sezai Karakoç yapmıştır. Reaksiyon şiiri demiştir. Ortada garip şiiri var. Ona tepki, mesela onun antisi anlamında bir şiir üretmiştir. Ama mesela ikinci yeni dönemi geldiğinde aynı reaksiyonu, aynı anti karşı durumu sürdürmüştür. Çok çok daha ilginci, mesela 60'lı yıllara, 70'li yıllara biz toplumcu gerçekçi diyebileceğimiz bir anlayışın hakim olduğu yıllar diyebiliriz. O dönemde de Atilla İlhan antidir veya reaksiyon durumundadır. Fakat Atilla İlhan'ın Türk şiirinin kendini bulmasında, akışının mesela ikinci yeni diyebileceğimiz büyük bir şiire evrilmesinde çok ciddi bir katkısı vardır. Bu tespiti ikinci yeniyi başlatan en önemli şairlerden birisi olan Sezai Karakoç yapmıştır. Atilla İlhan için garip bir şoktu der. Adeta 40'lı yılları heybetli bir Roma kartalı gibi garip şiiri baştan başa kaplamıştı. Şiir, şair tanımını bütünüyle ele geçirmişti. Ama Atilla İlhan bu şiire çok şiddetli bir tepki gösterir ve bu şiirin tam zıttı bir şiir yazar. Mesela garip tırnak içinde toplumcudur. Mesela garibin toplumculuğundan ne anlıyoruz? Sokaktaki insanın şiirini yazmalı şair. Böyle bir anlayış geliştiriyor. Atilla İlhan buna karşı bir kişinin hikayesi diyebileceğimiz bir bireysellik geliştirir ve bu çerçevede şiirini kurar. Garip der ki söz sanatları, yani bizim edebi sanatlar diye bildiğimiz sanatlar, hatta hece vezni, kafiye, bunlar şiiri yapaylaştırmaktadır. Bunlardan kurtulmak, şiiri daha akla yaklaştırmak, hatta yer yer soğuk akılla yazmak diyebileceğimiz bir tarzda, adeta cümle düzeni, düz yazıdaki cümle düzenine yaklaşan mısralarla yazmak gerekir anlayışında bir şiir geliştirirler. Atilla İlhan da tam tersi, son derece romantik, hüzünlü, o garibin şiddetle karşı çıktığı yine şairane. Mesela garip bütünüyle şairaneye karşıdır. Şairaneye, şairane ne demek? Mesela anı defterimizin arasında gül yaprağı kurutmak diyelim. Yani bu şiir dediğimiz zaman ilk gençlik yıllarında birçoğumuzun yaptığı bir hareket. Bunun şiirde de bir karşılığı var. Diyelim ki sevgili şöyle anlatılır, şöyle hüzünlenilir, işte doğaya, mevsimlere, çiçeklere şöyle yaklaşılır. Garip diyor ki şiir bundan kurtulmalıdır. Bu şiiri klişeye indirgiyor ve herkes şiir yazmak söz konusu olduğunda bu klişeleri üretmekle yetiniyor.
Şiiri özgürleştirmiştir de diyebiliriz.
Kesinlikle o zaman. Ama Atilla İlhan bizim mesela nasıl diyelim hece şiirinde, hece şiirinden önce işte 1910'lu yıllar şiirinde Servet-i Fünun'da rastladığımız ve şairane, çok şairane şeklinde tanımlayabileceğimiz durumları bütünüyle şiirine taşıyor. Fakat bunları bireysel tek bir kişinin bünyesinde eritiyor. Kendi günlük yaşantısı çerçevesinde kendi macerasını, hikayesini anlatan bir yaşantı şiiri kuruyor. Ve bunu abartılı bir şekilde de romantize ediyor. Şimdi siz garibin karşısına, tam karşıtıyla çıktığınız zaman mesela Karakoç garip için şok diyor. Atilla İlhan için de karşı şok diyor. Garip etkisi Atilla İlhan'la kırılıyor. O kırılımdan ama sonuç olarak ikinci yeni doğmuyor. İkinci yeni garip baskısından kurtuluyor. Daha özgür, rahat bir ortamda şiir üretimi yapıyor diyebiliriz. Fakat Atilla İlhan mesela garibi takıntı derecesinde kötülüyor. Garibin Türk şiirine katkısını kavramayı hiç düşünmüyor. Aslında bu yaklaşım ikinci yeninin ilk başlarında ikinci yeni şairlerinde de vardır. Onlar da çok şiddetli bir garip eleştirisi yaparlar. Fakat ikinci yeni şairleri belli bir aşamadan sonra garibin Türk şiirine katkısını itiraf etmişlerdir diyelim. İtiraf kelimesini kasıtlı olarak kullanıyorum. Çünkü şiddetli bir şekilde tıpkı Atilla İlhan gibi onlar da karşı çıkmışlardır. Ama daha sonra kabul etmek zorunda kalmışlardır ve bunu ifade etmişlerdir. Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar mesela bunlar hemen hatırladıklarım. Şiir yazmaya başladıkları yıllarda garipten etkilendiklerini, şiiri öğrendiklerini sonraki söyleşilerinde, yazılarında ifade etmişlerdir. Ama Atilla İlhan'da asla böyle bir şey göremezsiniz. O ilk başta söylediği söze sonuna kadar bağlı kalmıştır. En sonunda da aynı şeyi söylemiştir. Mesela çok sonraları kendisiyle yapılan söyleşilerinden birinde şöyle bir anekdotu hiç unutmuyorum. Kendisine sorulan soru aynen şöyle. Siz işte önemli bir şairsiniz. Sizce diyor Türk şiirine en çok zarar veren 3 şey nedir? Böyle bir soru soruluyor. Mesela ilk iki cevabı şu an tam hatırlamıyorum ama diyelim ki baskı, iktidar baskısı, onun altında özgür bir üretim yapamamak gibi şeyler söylüyor. Ama üçüncü en zararlı şey Orhan Veli ve garip akımı. Yani tam tersini düşünüyorum ben. Orhan Veli'nin mesela çok çok iyi bir şair olduğunu, garip akımının da o ilkeler ışığında çözümlendiğinde Türk şiirine çok ciddi katkı yapmış bir akım olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki garip ortadan kalktı. İkinci yeni şeklinde yeni bir durum var. Yeni bir şiir anlayışı var. Garibe hangi mantıkla karşıysa ikinci yeniye de aynı mantıkla karşı çıkıyor. O zaman burada
kendisi
bir
de çelişiyor,
evet
sanki
tutarsızlık ortaya çıkıyor. Yani yeni şiir çünkü garibin yaptığını yapmıyor. Hatta o da garibin tam tersini yapıyor değişik bir açıdan. Garip neye karşı çıkmışsa hem teknik anlamda hem öz doğa mahiyet anlamında biz bunu ikinci yenide de görüyoruz. Atilla İlhan'ın mantıksal olarak ikinci yeniye karşı çıkmaması veya garip ölçüsünde şiddetli tepki göstermemesi gerekir. Fakat ona da aynı tepkiyi vermiştir. Burada ben şunu eklemek istiyorum. Atilla İlhan'ın bu tepkisel durumuna bunun daha iyi anlaşılması için. Mesela Atilla İlhan garip döneminden itibaren bizim toplumcu gerçekçi diyebileceğimiz bir şiir anlayışını savunmuştur. Yani şiir belirli fikirler üretmeli veya bunlar etrafında örülmeli. Sokağın, toplumsal yaşantının parametrelerine yer vermeli. Böyle bir anlayış geliştirmiştir. Fakat kendisinin buna tam zıt bir şiiri vardır. O bu anlayışını sosyal realizm başlığı altında dile getiriyor. Şiir sosyal realist bir mantıkla yazılmalıdır anlamında. 60'lı yıllarda tam o dediği şiir egemen. Yani Türkiye'deki fikir öbeklerini düşündüğümüz vakit hepsi aşağı yukarı aynı tarzda şiir yazıyor. Yani hem fikir diyebileceğimiz noktaların böyle abartılı bir şekilde vurgulandığı, bazen slogan derecesine vardığı bir şiir anlayışı 60'lara ve 70'lere egemen oluyor. Burada da Atilla İlhan'ın çok memnun olması lazım.
Ama öyle kendisiyle yapılan bir röportajında slogancılığı şiirimizin en büyük hastalığı olarak değerlendirmiş.
Çünkü 60'ların, 70'lerin en yetenekli şairleri şiirlerini diyelim ki Atilla İlhan gibi yazmıyor. O bundan çok rahatsız oluyor. O yetenekli şairler, mesela Cahit Sarıfoğlu, İsmet Özel gibi şairler ikinci yeninin getirdiği bir şiir üzerinden devam ediyorlar. Atilla İlhan mesela 50'li yıllarda bir akım yaratmak istiyor. Mavi Hareket diye bir akım yaratmak istiyor. Onu da başaramıyor. Yani kendi savunduğu şiir anlayışı sosyal realizm başlığı altında toplumcu gerçekçilik 60'larda veya 70'lerde egemen. Onun çok mutlu olması lazım. Ama o kuşağı da aynı şekilde çatıyor. Karşı çıkıyor. Onları eleştiriyor. Yani siz ne yapıyorsunuz diyor. Biraz da ben buradayım diyor.
Evet. Şiir anlayışını da şöyle açıklamış. Kelimenin önemi imgenin somutlaşmasında oynayacağı role göre değişir. Bu rolü belirleyen ise kelimenin çağrışım yükü, anlam boyutları ve imge ile olan diyalektik bağlantısıdır diyor. İmge dünyası zengin bir şairdi.
Evet. Ama mesela şu sorunu aşamamıştır Atilla İlhan. Mesela tarihsel rol itibariyle gerçekten de garipten ikinci yeniye geçiş aralığında Atilla İlhan garibin etkisinin kırılmasında %100 bir role sahip ve dolayısıyla yazdığı şiir çok önemli bir şiir o aşamada ama. Fakat ikinci yeni geldikten sonra daha sonraki 60'lı 70'li yıllarda da o kuşakların en yetenekli şairleri ikinci yeniyi izleyerek, üreterek veya aşama kazandırarak yeni boyutlar katarak yola devam ediyorlar. Ne yazık ki bir daha o öneme hiçbir zaman kavuşamamıştır. Buna karşılık önemi tartışmacı bir üslupta aramıştır. Buradan kendi önemini, şiirinin yerini üretmeye çalışmıştır diyebiliriz.
Evet. Anlatımda da oldukça keyfi bir tutum sergilemiş Atilla İlhan. İmla kurallarını reddetmiş. Kendine has bir imla tarzı da geliştirmiş. Siz nasıl yorumlarsınız?
Aslında keyfi kelimesine itiraz etmemek lazım İpek Hanım. Çünkü şiir biraz şairin koyduğu kuralla yazılır. Yani ben arkadaş şiir bundan sonra böyle yazılır diyebilecek kadar sağlam, mükemmel bir üretim yaparsam o artık şiirde bir kurala dönüşür. Mesela Atilla İlhan şimdi hatırladığım kadarıyla büyük harf kullanmıyor, hı hı, şiirlerinde ama birçok şair kullanmıyor.
Ama yani, kesme işaretiyle de ayırıyor aynı zamanda.
Yani evet, mesela diyelim ki İstanbul özel isim, baş harfinin büyük yazılması lazım. Küçük yazıyor ama işte İstanbul'da derken kesme işaretiyle ayırıyor. Onu da ayırmaması lazım mantıksal olarak. Fakat şiir, keyfi kelimesi onu tuttum. Yani modern şiir özellikle adeta her yeni şiirde yeniden icat edilen bir şiirdir. Mesela hece şiirini düşündüğümüzde bu şiirin kuralları belirlidir. Aruz veznini düşündüğümüzde kalıplar, kurallar belirlidir. Ama serbest vezin bağlamında modern şiir dediğimiz vakit bunun kuralını onu yazan şair koyacak demektir. Bu anlamda da şiir keyfidir.
Evet.
Ama çok da keyfi değil yani.
Evet. Günlük dilde kullanılmayan eski kelimeleri bile Fransızca, Almanca kelimelerle birlikte kullanmış.
Atilla İlhan aslında
bir dikkat şimdi, çekme çabası içerisinde
evet,
miydi acaba?
Şöyle diyebiliriz. Mesela şiire CHP şiir ödülüyle girmiştir. Bu ödül dolayısıyla bütün ülkede dikkat çekmiş. Adı telaffuz edilmiştir. Ve sonuna kadar da o boyuttan gitmiştir. Ödülün bu anlamda Atilla İlhan'a ciddi bir katkısı olmuştur. İşin başında da mesela 40'lı yıllarda şiirinin 1948'de mesela ilk kitabını çıkarıyor. Yani 46'da CHP şiir ödülünü kazanıyor. Kendini birden şiir ortamında flash diyebileceğimiz önemli bir şair olarak buluyor. Ama bu önemini veya parlak durumu 50'lerden itibaren bir daha yakalayamıyor. Bu açmazdan da yazı hayatı boyunca çıkamıyor. Belki de şu da ilginç bir anekdot olabilir Atilla İlhan bağlamında. 50'li yıllarda lise öğrencilerinin, adeta lise öğrencilerinin çıkardığı bir dergi vardır. Adı Mavi'dir. Mesela bu Mavi dergisi Atilla İlhan'dan bağımsız birkaç arkadaşın omuz verdiği amatör bir dergidir. Fakat Atilla İlhan bu dergiyle iletişime geçer. Daha sonra da bu dergi Atilla İlhan etrafında örgülenir. İletişime geçişi çok ilginçtir. Mavi'de yıldızı parlayan gençlerden birisi Ahmet Oktay'dır. Daha sonra toplumcu gerçekçi anlayışta şiirler yazdı. Ondan uzaklaşan şiirler yazdı Ahmet Oktay. Atilla İlhan eleştirisi yazar. Galiba 53-54 o yıllarda Atilla İlhan'a şu eleştiriyi yöneltir. Siz şiir şöyle yazılmalıdır diyorsunuz ama sizin şiirinize bakıyoruz. Bunun tam tersi bir şiir. Mesela siz şiir sosyal realizm çerçevesinde fikirlere yer veren, savunan, tırnak içinde ideolojik hatta bir şiir yazılmalıdır. Sosyal meseleler, sosyal konular şiirde yer almalıdır. Böyle bir anlayışı savunuyorsunuz. Ama şiirlerinizin bu anlayışla hiçbir alakası, ilgisi yok anlamında bir eleştiri yöneltir. Bunun üzerine Atilla İlhan dergiye mektup yazar. Daha sonra işte ilişkiler gelişir. Ve ikinci yeniye karşı mavi hareketi diyebileceğimiz bir hareket başlatmak ister. Fakat bütünüyle başarısızdır. Yani o 40'ların sonu 50'lerin başı o aralıktaki önem ne 50'lerde ne 60'larda ne 70'lerde bir daha yakalanamamıştır.
Evet, aslında karmakarışık bir dünyada yaşadığımızı mı okuyuculara sunmak için mi böyle tezatlarla yüklüydü? Onu da düşünmek mi lazım?
Yani o olabilir ama Atilla İlhan'ın mesela şiirlerinde bizim mesela Garip'in şairane dediği Atilla İlhan gelenekten yararlanmayı özellikle ses, müzik üzerinden tevarüs ediyor. Yani çok güzel şiirleri de var. Mesela Sultaniyegah daha sonra bestelenmiştir. Çok güzel bir şiirdir. Aysel Git Başımdan yani 18'li 20'li yaşlardaki her gencin delikanlının bir şekilde duyduğu okuduğu bir şiirdir. Fakat Atilla İlhan bunu savunduğu şiir anlayışıyla buluşturamamıştır. Yani yazdığı bir şiir var, bir de teorisini kurmaya çalıştığı bir şiir var. Bu evet. İkisini buluşturamamıştır. Evet. Bu sorunu da aşamamıştır.
Efendim çok teşekkür ediyoruz Osman
Özbahçe. Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için sağ olun efendim. Bu haftalık da Edebiyat Dünyamızdan programının sonuna geldik. Atilla İlhan'ın çok sayıda şiiri şarkı olarak bestelenmiş. Şimdi onlardan birini dinleyerek sizlere veda edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Atilla İlhan tarafından kaleme alınan Sultanı Yegah adlı bestelenmiş şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın.
Başlar ay doğarken. edebiyat dünyamızdan.